Merhaba, bu derinlemesine sohbete hoş geldiniz. Bugün elimizde bayağı ilginç bir metin var. Zingara Coburg romanından kesitler. Bu parçalar bizi ilişkilerin karmaşıklığına, kimlik arayışına, hani o gerçekle kurgu arasındaki bulanık çizgilere falan götürüyor.
Evet, hakikaten elimizdeki bu kısımlar özellikle ana karakter Azat'ın zihnine, onu neyin motive ettiğine, çevresiyle kurduğu o şey genellikle çalkantılı ilişkilere yakından bakmamızı sağlıyor. Çok katmanlı bir anlatı, insanı hemen çekiyor içine.
Bizim de buradaki niyetimiz aslında tam olarak bu. Azat'ın kendi yolculuğunu, üzerine binen o toplumsal beklentilerle içindeki o yaratma isteği, yani o roman yazma tutkusu arasındaki gitgelleri biraz anlamak. Bir de metinde tekrar eden motifler var, değil mi? Tanrıçalar, kader, roman içinde roman.
Kesinlikle. Onların da izini süreceğiz. Özellikle Azad'ın dünyayı, yani insanları, olayları kendi kafasındaki o kurgusal şeye, çerçeveye oturtma çabası ve bunun doğurduğu sonuçlar bence en önemli noktalardan biri bu olacak gibi duruyor.
Evet, tüm yolculuğunu bu şekillendiriyor adeta.
Aynen.
O zaman tam oradan girelim konuya. Azad'ın yan dükkandaki fırıncı kıza, Helen'e duyduğu o tuhaf, yani neredeyse mistik diyebileceğimiz takıntı. Onu tutup inanmaya, Sümer tanrıçasına benzetmesi. Bu çok acayip bir şey. Daha en başından Azad'ın ne kadar yoğun, ne kadar farklı bir iç dünyası olduğunu gösteriyor sanki.
Kesinlikle öyle. Bu basit bir hoşlanma falan değil. Düşer'in 2 yıldır neredeyse her gün görüyorsun, çalışıyorsun ama doğru düzgün tek kelime etmemişsin ve kalkıp ona mitolojik bir kimlik veriyorsun. Bu sıradan değil. İnanma meselesi, Azad'ın kadınları kendi kişisel mitolojisinde bir yere koyma, onları bir nevi idealize etme eğiliminin ilk örneği. Çok belirgin.
Metindeki o ilk karşılaşma anı da bunu destekliyor gibi. Hani parlak güneş ışınları gibi imbesin içi aydınlandı. Helen'in gözlerinden parlak ışıklar saçıldı. Göz bebeklerinde yıldızlar parladı falan diyor. Bu bile Azad'ın gerçekliği nasıl büktüğünü, kendi filtresinden geçirdiğini anlatıyor. Bir de Helen'in onu fark ettiğini ama sanki bilerek bakışlarını kaçırdığını düşünmesi var.
Evet, o da kendi içsel anlatısının bir parçası. Çok doğru bir nokta bu. Azad'ın gerçeklikle ilişkisinin ne kadar öznel olduğunu görüyoruz burada. Kendi kafasında yarattığı dünyayla dışarıdaki gerçeklik arasındaki makas burada açılıyor işte. Ve bu sadece Helen'e özel bir durumda değil. Bu idealize etme, kendi mitolojisini kurma hali, ileride Sophie ile ilişkisinde de belki biraz farklı bir şekilde ama yine karşımıza çıkacak.
O normal denen dünyadan kopuk hissetmesinin kökenleri de burada mı yatıyor acaba?
Galiba öyle, oraya bağlanıyor gibi duruyor.
Bir tarafta bu kadar zengin, mitolojik bir iç dünya, diğer yanda ise omuzlarındaki o somut ağır beklentiler, metin bunu çok net çiziyor. Azat'tan ne bekleniyor? İyi bir baba, iyi bir eş, iyi bir evlat, iyi bir çalışan, iyi bir vatandaş.
Standart roller yani.
Aynen, ama metnin altını çizdiği kritik bir yer var. Hiç kimse ondan azat olmasını ve roman yazmasını beklemiyordu. Bu cümle çok şey ifade ediyor bence.
Bu sanatçının toplumdaki yerini sorgulayan, edebiyatta çok sık gördüğümüz evrensel bir çatışma aslında. Sanatın, özellikle de roman gibi daha soyut görünen bir şeyin, gündelik hayatın koşturmacası içinde neye yaradığı sorusu. İnsanlar ondan daha çok elle tutulur şeyler bekliyor. Emek, hizmet.
Roman yazsan kime ne faydası var ki? Gibi bir bakış açısı.
Aynen öyle. Bu soru Azad'ın sanatçı kimliğiyle ona biçilen toplumsal roller arasındaki o derin mesafeyi gösteriyor.
İşte bu baskı, bu anlaşılmama hali onu bir noktada patlatıyor sanki ve radikal bir karar alıyor. Reoutingland'den ayrılmadan önce o hiç konuşmadığı inanlasına, yani Helen'e, Madı ve inanlanın gözlerini anlatan bir roman yazıp verecek. Bu hem bir veda gibi hem de belki kendini, içindeki o azadı bir şekilde ispatlama çabası.
Tam olarak bu. Yazmak onun için hem o gerçek diye kendisine dayatılan dünyadan bir kaçış, hem de kendi varoluşunu, kendi kimliğini inşa etme mücadelesi. O bastırılan benliğini bulma arayışı. Metinde geçiyor ya, kaybettiği zamanı geri getiremezdi ama kaldığı yerden devam edebilirdi diye, bu yeniden başlama arzusunu, kendi yolunu çizme isteğini çok iyi anlatıyor. Yazmak onun için kayıp zamanı telafi etmenin, kendi gerçeğini kurmanın bir yozu oluyor adeta.
Ve sonra dediğin gibi sahne değişiyor, Azat Reutling'ini bırakıyor, yolda Hanover'de yağmurlu bir Nevruz kutlamasına denk geliyor. On binlerce insan, coşku, çamur, spikerin ajitasyonu. Canlı bir tablo. Sonra Coburg'a varıyor, arkadaşı Ali ve eşi Şengül'ün işlettiği Ararat İmbis'te kalmaya başlıyor. Ve tam orada İmbis'in karşısındaki dondurmacıda çalışan İtalyan Sophie ile karşılaşıyor.
İşte burada bir dejavu anı var sanki. Azat Sophie'yi görür görmez etkileniyor. Belki Helen'deki gibi direkt bir inanla durumu yok ama o idealleştirme mekanizması yine çalışmaya başlıyor gibi. Sophie de hemen kendi dünyasına, kendi anlatısına katma eğilimi kendini gösteriyor. Mekanların benzerliği de ilginç değil mi?
Evet. Yine bir imbiz, yine karşıda bir dükkan, dondurmacı bu sefer. Yine bir izleme, gözlemleme durumu.
Sanki kader değil de Azat bilerek veya bilmeyerek aynı senaryoları tekrar kuruyor gibi.
Sophie ile tanışması da çok bugüne özgü bir tesadüfle oluyor. Telefonunu tamir ediyor onun. Küçük bir teknik yardım ama büyük ve karmaşık bir ilişkinin fitilini ateşliyor.
Ve bu küçük olay Azat için yeni bir sayfa demek aslında. Coburg şehrini ve şimdi de Sophie'yi yazmakta olduğu veya yazacağı romanın temel unsurları olarak görmeye başlıyor. Coburg onun gözünde yeni bir sahneye dönüşüyor.
Hatta kendini bu sahnede figüran falan değil, bayağı usta olarak görüyor. Metindeki o iddialı lafı çok dikkat çekici. Hayat sadece bir tiyatro oyunudur. Coburg da benim için küçük bir sahne. Benden başka herkes acemi. Bu sözler de onun gerçeklikle ilişkisine dair çok şey fısıldıyor aslında. Belki bir özgüven gösterisi, belki de o karmaşık gerçeklikten kaçıp onu kendi yönetebileceği bir oyuna çevirme çabası.
O atmosferi, sokaklarda birden beliren o gizemli Aztek Maya müzisyenleri, o Perolu grupta güçlendiriyor sanki. Kamış enstrümanlardan çıkan o müzik.
Evet, o müzik Azat'a kendi yarattığı karakter Mad'ın büyülü dilini, o sihirli dili hatırlatıyor.
İşte bu tam bir üst anlatı, yani meta narratif durumu. Azat, gerçekliği sadece yaşamıyor, onu bayağı aktif olarak yeniden yazıyor. Coburg'daki insanları, olayları kendi kurgusunun malzemesi yapıyor. Özellikle de Sophie, onun için Zingara adını verdiği roman projesinin tam merkezine oturuyor. Zingara, çingene kadın. Hem bir isim hem de belki bir ideal bir arketip onun için.
Peki, gerçek bir insanı, yani kendi hayatı, kendi sorunları olan birini alıp, kendi romanının karakteri yapmaya çalışmak, bunun riskleri ne olabilir? Yani etik olarak da, Azat bu usta rolünü oynarken neleri atlıyor olabilir?
Bu çok kritik bir soru. Niyet iyi başlasa bile gerçek insanlar kurgusal kalıplara zorla sokulunca direnç gösterirler, değil mi? İdealleştirdiğin kişi o ideale uymayınca hayal kırıklığı ve çatışma kaçınılmaz oluyor. Azad'ın yarattığı o zingara imajıyla Sophie'nin gerçek kişiliği arasındaki fark açıldıkça sorunlar da büyüyor tabii.
Tam bu noktada belki Azad'ın romanındaki Mad karakterinden de bahsetmek lazım.
Evet, Mad önemli. Bir rahip figürü, büyülü dil sahibi, tanrıça Ninhursag'la bağlantılı, belki de Azad'ın kendi idealleştirilmiş hali, alter egosu. Hatta Mad'ın rahip olma töreninde kalbine yıldız çizilmesi gibi detaylar var. Bu Azad'ın kendi kimlik arayışını, mitolojiye olan düşkünlüğünü yansıtıyor olabilir. Yani Azad, Sophie'yi zingara yapmaya çalışırken bir yandan da kendi içindeki Mad'ı mı gerçekleştirmeye çalışıyor acaba?
Ve Sophie ile ilişkisi işte tam da bu kurgu gerçeklik geriliminin canlı kanlı örneği oluyor. İnişli çıkışlı, fırtınalı bir ilişki. Bir yanda Azad'ın Sophie için Zingara adıyla klip çekmesi, hani Alexander Klaus şarkısıyla.
Evet, o var.
Ona para bulmak için kardeşinden borç alması gibi yaratıcı, kurtarıcı jestler.
Ama hemen arkasından çatışmalar geliyor. Şengül'ün Azad'ın evli olduğunu öğrenmesiyle çıkan o gerginlik. Davut, Mario gibi tipler yüzünden yaşanan kıskançlıklar, sürekli ayrıl barış durumu. Burada Azad'ın o kurtarıcı rolüyle Sophie'nin gerçekliği fena halde çarpışıyor. Azat, Sophie'yi ve oğlu Luca'yı, hani Reutlingen'den ayrılırken görmüştü ya onları mahzun bir halde, belki de kafasında onları kurtarılması gereken kurbanlar olarak kodladı. Ama Sophie'nin kendi istekleri var, kendi geçmişi var. Yetimhane, aile sorunları, şimdiki ilişkileri. Azad'ın zingara kalıbı bu karmaşık yapıya uymuyor işte.
Çevredeki Rıfat, Haydar gibi karakterlerin Sophie'ye karşı olumsuz tavırları da cabası. Azad bir yandan onları ikna etmeye çalışıyor, Sophie'yi savunuyor, onlara akıl veriyor. Bir de Sophie'nin kendisi benim hayatımı da yaz, iyi roman olur diyor. Yani roman karakteri olma fikri, belki ünlü olma hayali hoşuna gidiyor. Bu da işleri daha da karıştırıyor sanki.
Ki o sorumlu dinamiği değiştirmiyor. Sophie gerçekten Azad'ın hayalindeki zingara mı olmak istiyor? Yoksa bu durumu kendi lehine mi çeviriyor? Metin bizi bu konuda biraz arada bırakıyor aslında. Güven, ihanet, bu temalar hep havada. Azad'ın kafasındaki o ideal vizyonla dış dünyanın o kontrol edilemez, dağınık gerçekliği arasındaki çarpışma giderek sertleşiyor. İşler o kadar sarpa sarıyor ki Sophie, Roberto ve Claudia tarafından kışkırtılan Azad gidip kendini polise ihbar ediyor. Bu da ilişkinin ne kadar toksikleştiğinin bir göstergesi.
Tam da bu fırtınalı, yıpratıcı sürecin göbeğinde hikayeye bambaşka bir rüzgar esiyor, yeni bir karakter giriyor. Duru. Metinde fırıncı kızı olarak geçiyor. Onunla kurduğu ilişki Sophie ile olanın tam tersi gibi değil mi?
Gerçekten de gece ile gündüz gibi fark var. Duru ile olan etkileşimlerde kavga yok, kıskançlık yok, dram yok. Ne var? Saygı var, entelektüel bir paylaşım var. Ortak bir yaratıcılık var. Birlikte web sitesi yapıyorlar, klipler hazırlıyorlar, Azad'ın yazdıklarını tartışıyorlar. Yani çatışma yerine yapıcı bir işbirliği, karşılıklı bir anlayış durumu söz konusu.
Azad da Duru'ya daha farklı bakıyor sanki. Onda Sophie'de bulamadığı bir derinlik, bir samimiyet, belki de daha sahici bir zingara potansiyeli mi görüyor acaba? Ona kalbini hak etmeyenlere verme gibi öğütler vermesi, romanını ilk Duru'nun okuyacağını söylemesi, bunlar bunu düşündürüyor. Bir de Duru'nun ona doğum gününde pasta hediye getirmesi gibi küçük ama sıcak jestler var.
Çok muhtemel. Duru, Azad'ın sadece dışarıya gösterdiği yüzünü değil, belki de içindeki o mad kimliğini, o sanatçı ruhunu görüyor ve ona değer veriyor gibi. Sophie'nin dolduramadığı entelektüel, manevi bir boşluğu Duru dolduruyor olabilir. Duru'nun Azad'dan gelen mesajları özenle zingara notları diye bir deftere yazması ve Azad'ın bundan çok hoşnut olması aralarındaki bağın kalitesini gösteriyor bu. Sophie ilişkisindeki o tek taraflı yaratma çabasından çok farklı, karşılıklı bir şey bu.
Roman ilerledikçe ve Sophie ile işler çıkmaza girdikçe, Azad'ın kendi içindeki fırtına da dinmiyor tabii. Kimlik krizi derinleşiyor. O şimdi Azad mı, yoksa yarattığı mad mı? Sophie'nin kafasındaki o zingara idealine uymamasının yarattığı hayal kırıklığı artık çok net. Ama yine de bir bağlılık, belki de başlattığı işi bitirme inadı var.
Bu içsel çatışma, olayların zirve yaptığı anlarda iyice belirginleşiyor. Sophie ile son bir kopuş yaşanıyor, Davut'la gergin bir yüzleşme oluyor, ailesinin tepkisi de çok ağır, özellikle kızı Berivan'ın lafları çok sert, sen sultana ve bana bütün hayatım boyunca yalan söyledin, hatta ilginç bir şart koşuyor affetmek için, eğer tekrar Sophie ile barışırsan seni affederim. Bu bile Azad'ın nasıl bir açmazda olduğunu gösteriyor.
İşte tam bu kırılma anında Azad çok anlamlı, çok sembolik bir şey yapıyor. Bitirdiği romanı ve özel bir kolyeyi Duru'ya veriyor. Ona adeta tacını devrediyor gibi. Romanda, kolyede, isim de senindir diyor. Bu, Zingara projesinin rotasının değiştiğinin, Azad'ın arayışının belki de farklı bir sonuca ulaştığının işareti. Duru'nun da Azad'ın Coburg'dan gitme ihtimaline karşı, sen gidersen ben o zaman kiminle konuşurum diye üzülmesi, aralarındaki bağın ne kadar gerçek ve derin olduğunu gösteriyor.
Azad'ın bütün bu yolculuğuna baktığımızda ister istemez şu sorular geliyor akla. Kendi kurgusunu, kendi anlatısını gerçekliğe ve insanlara ne kadar zorladı? Zingara projesi en başından beri aslında imkansız bir hayal mıydı? Ve Duru'nun tam da bu noktada bir umut, sahici bir bağ olarak ortaya çıkmasının anlamı ne? Belki de asıl yaratım Sophie'yi hayali bir karaktere dönüştürmek değildi, belki de asıl olay Azad'ın tüm bu süreçte kendini keşfetmesi, sınırlarını görmesi ve sonunda Duru'yla kurduğu o karşılıklı saygıya, anlayışa dayalı bağ oldu.
Azad'ın Duru için hissettikleri de bu yorumu destekliyor sanki. Metindeki o ifade çok etkileyici. Azad, hayat denen renkler kuşağında yıllarca eksikliğini hissettiği o rengi ilk kez bu kızdan alıyordu. Sanki aradığı o eksik renk hiç ummadığı bir yerde, ummadığı bir kişide ortaya çıkmış gibi.
Evet, bu kesitler bize sadece bir karakterin hikayesini sunmuyor. Aynı zamanda yaratıcılığın kendisi, ideallerimizle gerçekliğin o kaçınılmaz çarpışması ve insan ilişkilerinin ne kadar karmaşık, ne kadar tahmin edilemez olduğu üzerine de kafa yorma fırsatı veriyor.
O zaman şöyle bir özetleyelim isterseniz. Bu sohbette Azad'ın o yoğun iç dünyasına bir pencere açtık. Toplumsal rollerle sanatçı kimliği arasındaki o sıkışmışlığı hissettik. Helen'le başlayıp Sophie'yle devam eden o idealize etme döngüsünü, kendi kurgusunu gerçeğe dayatma çabasını ve bunun getirdiği kaçınılmaz çatışmaları gördük. Ve en sonunda Duru'yla yeşeren, daha sakin, daha sağlam görünen, karşılıklı saygıya dayalı bir ilişkinin umuduna şahit olduk.
Son bir düşünce olarak belki şunu ekleyebilirim. Bu metin parçaları bizi ilhamın kaynağı ve yaratıcının kendi ilham perilerine karşı sorumluluğu hakkında da düşündürüyor. Kendi ideallerimizi başkalarına yüklediğimizde gerçeklik bu yüke ne kadar dayanabilir? Birini gerçekten görmek ile onu kendi hikayemizin bir karakteri olarak yazmak arasındaki o ince ama çok kritik fark nedir acaba? Bu sorular, bu kesitlerin aklımızda bıraktığı önemli tortular olabilir.
Bu katmanlı ve gerçekten düşündürücü metin üzerine bizimle birlikte kafa yorduğunuz için teşekkür ederiz. Umarız siz de bu temaları düşünürken kendi hayatınızdaki anlatıların, insanları ve ilişkileri nasıl algıladığınızı belki yeniden düşünme fırsatı bulursunuz. Sonuçta hepimiz kendi hayat hikayemizin hem yazarı hem de kahramanı değil miyiz biraz da?